Değerli dinleyenler, hususuyla son bir neçə ildə Uyğur türklərinin məruz qaldığı baskılar İran Azərbaycanında da türk fəalların diqqət mərkəzindədir. Bu yaxınlarda məşhur musiqiçi Abdurrahim Heyitlə bağlı xəbərlər Sincan Muxtar bölgəsi ya Şərqi Türkistanda olanlarla bağlı narahatlıqları artırıb. Proqramımızın qonağı Ankara Universitetinin müəllimi Erkin Əmətlə oradakı vəziyyəti daha ətraflı danışacaq. Erkin Bey, eşidənlərimizin çoxu əslində oradakı toplama düşərgələri ya Çin hökumətinin verdiyi adla yenidən tərbiyə düşərgələri ne aslında bir çoxu bilir, amma yenə də bir xülasə şəkildə xatırladaq, onlarla bağlı mümkün olsa biraz məlumat verir.
Evet, bu ceza kampı diyoruz biz Uyğur Türkleri, ama Çinliler bunu eğitim kampı diye ad vermiş, çeşitli dönüştürme kampı şeklinde. Bu aslında 2004'ten beri bölgede böyle açık hava kampı şeklinde, mesela aile planlaması, iki çocuk yapacaksın diye aile planlaması var, ona riayet etmeyenler, ona uymayanlar veya devlet tarafından tehlikeli olarak görülen, tehdit olarak görülen kişileri sabah gidip akşam evine dönme şeklinde bu tip kamplar, eğitim merkezleri vardı aslında. Ama 2017 yılına gelindiğinde bunu aniden bizim memleketle olan ilişkimiz tamamen kesildi yurt dışındaki Doğu Türkistanlıların. Bu kamp ortaya çıktı. Sonra Çin böyle bir şey yok dedi, inkar etti. Sonra Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu ve dünya kamuoyu baskı yaptıkça böyle bir kamp var, burada insanları eğitiyoruz, radikal, esebi, İslamcı insanları eğitiyoruz dedi. Ama bizim şimdiye kadar edindiğimiz bilgiye göre burada 84 yaşında adamdan 7 yaşına kadar 3 milyona kadar insanın olduğu artık belli oldu. Buradaki durum çok vahim. 2 kişi, 2-3 kişi Kazakistan vatandaşı orada 7-8 ay yatıp çıktıktan sonra bunlar anlatıyor. 3 çeşit kampın olduğu söyleniyor. Biri gerçekten hapis gibi karanlık evde kalanı, en tehdit olarak görülen insan. İkincisi ara sıra güneş gören, eğitime tabi tutulan böyle bir şey. Üçüncüsü ise daha gevşek, tam eğitim şeklinde. İşte sabahtan akşama kadar ders verilen, böyle bir Komünist Parti'nin şeyine verilen böyle bir eğitim şeklinde devam ediyor. Batılılar 1 milyondan 2 milyona kadar olduğunu söylüyor. Ama bizim tahminimiz, her ilçelerden böyle tek tük aldığımız bilgiye göre bugün 100'e yakın, resmi rakamlara göre 80-85 civarında kampın olduğu söyleniyor. 3 milyon civarında insanın kampta olduğunu tahmin ediyoruz.
Erkin Bey, biraz Abdurrahim Heyitlə bağlı danışaq. Onun şöhrəti haradan gəlir? İran Azərbaycanında türk faallar Uyğur türklərini bilir və orada olanları təqib edir. Amma Abdurrahim Heyit sadəcə faalların deyil, bir çox insanın diqqətini cəlb etdi.
Ben 1980'den 88'e kadar 8 yıl Abdurrahim Heyit'le çok yakın Pekin'de ben üniversitede öğrenciyken tanıştım. Kendisi Çin Azınlıklar Sanat Ansamblesi'nde çalışıyordu. Bunun çocukluktan gelen bir yeteneği var. Bu Kaşgar'da doğmuş, büyümüş bir dutar ustası babanın çocuğu.
Sizin de hemşehriniz sayılır. Siz de evet. Kaşgar'dansınız.
Ben de Kaşgar'danım. Kaşgar çok önemli, biliyorsunuz. Kaşgar Türk tarihinde Tebriz, İstanbul, işte nasıl önemliyse Buhara, Semerkant, Türk tarihinde Kaşgar çok önemli bir yer. Uygur Türk kültürünün en koyu, en yoğun olduğu bir bölge. Burada doğup büyümüş. Buranın türkülerine, Kaşgar'a özgü türkülere seslendirirdi. O genç yaşta o zamanlar meşhur olmuştu ama teknolojinin gelişmesiyle, sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla çok geniş bir coğrafyaya yayıldı onun şarkıları. İlk defa 1990 yılında kendisi Ankara'ya geldi. Ankara'da TRT televizyonunda Abdurrahim Heyit tanıtıldı. Orada dutar çaldı. Sonra Gazi Üniversitesi'nde Sanat Fakültesi'nde orada konser verdi. Hiç unutmam, ben o konserine katılmıştım. Orada hocalar dedi ki, ya nasıl olur dedi, bir bağırsaktan yapılmış iki telden bu kadar güzel müzik çıkıyor, bu kadar güzel ses çıkıyor diye çok takdirini kazanmıştı Türkiye'deki bu müzikle uğraşan insanların.
Abdurrahim Heyti aslında dütarın şahı deyirler.
Evet, dütarın şahı diye nam salmıştı. Bir de en önemli tarafı, mesela benim en şaşırdığım şey şu oldu. Mesela Çin Halk Cumhuriyeti'nde iç bölgelerinde Abdurrahim Heyt dediğiniz zaman Çinli tanımaz. Ama bu Türk dünyasında, işte siz de bahsettiniz İran'da mesela, insanların bu kadar sevmesi, bunun böyle milliliğinin çok yüksek olması. Bunun yaptığı müzik, çaldığı müzikler tamamen bu Uygur milli kültürünü, bu milliliği vurgulayan eserler. Mesela bunun işte Kaşgarlı Mahmut'la ilgili, ana dilinin önemiyle ilgili, milli olmanın önemiyle ilgili çok güzel böyle türküleri var. Dolayısıyla Türkiye türkü de bunun müziğini anladığı zaman bundan zevk alabiliyor. Yani bir insan 4500-5000 kilometre uzaklıkta bunun yaptığı müzik Türkiye'deki insanlar tarafından sevilerek dinleniyor. Çok muhteşem bir şey. Yani Abdurrahim Heyt bir fenomen. Dolayısıyla o Çin Halk Cumhuriyeti'nin yayınladığı o kasette Abdurrahim Heyt'in yaşadığı ile ilgili diyor ki, beni devletin güvenliği açısından, şu an denetim altındayım. Yani devlet güvenliğini tehdit ettiğiyle suçlanarak oraya atılmış. Yani bu Çin'de çok büyük suç bu. Devlet güvenliği demek, yani en üstten davayla yargılanıyor adam.
Ona karşı pantürkizm suçlaması, günahlandırılması da var mı?
Tabii ki. Şimdi bu devletin güvenliğini tehditten yargılananların hepsi ya pantürkist ya panislamist. Şimdi Çin buradaki Türk soylu olan, yani Uygur, Kazak, Kırgız, Tatar, Özbek, Türk soylu olanları daha çok milli duyguya sahip olanları pantürkist, biraz dini bilgilere sahip olanları panislamistli suçlayarak içeriye atmış. Abdurrahim Heyt de bununla suçlanıyor. Bugün orada içeriye alınan Yalkın Ruzi, Yalkın Ruzi'nin oğlunun adı Kemal Türk. Türkiye heyranı bir yazar. Bu Türk birliğinden, milli kimlikten falan bahseder. Bu tip insanların hepsi pantürkizmle suçlayarak içeriye alınmış durumda. Yani biz diyoruz işte Kazak, Kırgız, Türkmen, işte biz kendi içimizde ayrılıyoruz. Ama Çin'in gözünde bunların hepsi tek bir yani. Bu Türkleri o coğrafyadaki Türk varlığını yok etmek onunla.
Erkin Bey, Abdurrahim Heyt'in ölüm haberi yayımlandı. Sonra o video yayımlandı. Çin tarafından dediler ölmeyip. Bir meşhur sənətçinin ölüm haberini təyid etmək neden bu kadar çetindir? Şərqi Türkistanla, Yasincan Muxtar bölgəsiyle irtibat məsələsini mümkün olsa biraz bize açıklayın. Telefonla necə irtibat qurulur? İnternet irtibatı necədir?
Vallahi şimdi şöyle, Çin ta 1980'lerden itibaren Türkiye ile olan ilişkiyi geliştirmeye çalışmıştı. Türkiye'de ta Özal döneminden itibaren Çin'le olan ilişkiyi geliştirme politikası vardı. Bu politikadan bizim oradaki aydınlar da, tüccarlar da hepsi yararlandı. Türkiye'ye gelen gidenler oldu, burada okuyanlar oldu, okup oraya dönenler oldu. Çok sayıda Türkiye romanları çevrildi, işte kasetler geliyordu. Üniversite öğrencisiyken ben orada hep Barış Manço dinlerdim. Türkiye'den çevrilmiş Çalıkuşu romanı, İnci Mehmet romanı gibi Türk romanları okurduk. Kültürel hayatımız Türk dünyasıyla bir bütündü. Ben demin bir şey söyledim. Dedim ki Abdurrahim Heyt, Çinliler şaşırdı. Türkiye'deki bu sevgiyi, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini gördükten sonra Çin şaşırdı. Dedi ya bu adamı nasıl buradaki insanlar bu kadar tanıyor? Bu da Çin'i korkutuyor. Diyor ki bu Çin vatandaşı orada yaşıyor ama Çinli bunu bilmiyor. Mesele şu, bütün problem bizim Çinlilerden farklı olmamız, her yönüyle farklı olmamız bu Çin'i korkutuyor. Diyor ki seni ben benim gibi yapacağım diyor. 1991'de Sovyetler Birliği parçalandıktan sonra Uygurları tamamen tehdit unsuru olarak görmeye başladı Çin. politika sertleşmeye başladı. 97'de Gulcu katliamı oldu. Ondan sonra daha da sertleşti. 11 Eylül olayından sonra Çin sert vuruş politikası diye oradaki işte pan-Türküz, pan-İslamist, fundamentalizm suçlamasıyla çok sayıda din adamı ve aydınları tutukladı, içeriye almaya başladı. Sonra işte Türkiye'ye gelen giderler, turistler falan bunlar çoğaldı. Türkiye'den işte orada mağazalar açıldı. Özellikle bu dizi olayı çıktıktan sonra diziler Türkiye'de bugün bir dizi çıkıyor. Ertesi günü Doğu Türkistan'da o diziler CD olarak çoğaltılarak herkes Türk dizisi seyrediyor. Çin dizilerini seyretmiyor. Bu böyle olunca Çin 2016 Ekim ayında elinde pasaport olanların pasaportlarına el koydu. Tamamen Türkiye'ye çıkışı yasakladı. Ondan sonra 2017'de Çin'in terimiyle radikalizme önleme yasası diye bir 15 maddeli bir yasa çıktı. Ondan sonra tamamen Türkiye'li olan telefon, internet, bütün ilişki bir gecede kestiler. 2017 işte Haziran ayından bugüne kadar bölgeyle tamamen irtibat yok. Mesela Adil Mecit olsun, çok sayıda böyle sanatçılar bugün içeride. Abdurrahmet'in şansı, Abdurrahmet Türkiye'de tanındığı için bir gün baktım Facebook'ta Cuma günü Abdurrahmet'in öldüğüyle ilgili haber var. Haber çok hızla yayıldı. Ertesi günü Türkiye Dışişleri Bakanı sözcüsü Hami Aksoy bir açıklama yaptı. Dedi Abdurrahmet'in öldüğüyle ilgili 21. yüzyılda böyle ceza kamplarının olmasının utanç verici bir şey olduğunu, sert bir açıklamaydı. Biz bunu bekliyorduk, Türkiye'nin böyle bir açıklama yapmasını. Basın açıklaması yayılınca hemen ertesi gün Çin medyası bunu ilan etti. Yani Türkiye Doğu Türkistan meselesinde kilit bir ülke.
Hatta siyasi faal olmayan Uygur Türkleri oradaki yakınlarıyla, akrabalarıyla irtibat kurmakta çetinlik seçirler. Telefon etmek mümkün olmur, internet şeklinde olmur. Bazıları neçeyinci, yani biri bir komşusundan soruşur, o başkasından ki, yani bunun kardeşi, anası, atası ne iş görür. 21. esrde, yani Çin bunu nece edir? Orayla irtibatı nece bu kadar kapatabilir?
Zaten orada uyguladığı politika eskiden beri Çin'in böyle izolasyon politikası. Yani dünyaya kapatarak bölgedeki insanları soykırımı yapıyor. Bakın şimdi her mahallede, her evde bir nedenlerle içeriye atılan, kaybolan, tutuklanan insanlar var. Çin ta 1998'e kadar bu tip bölgeyi kapatarak oradaki Türkleri yok etme politikası uyguladı. 97'de o Gulcu olayı olduktan sonra bir batılı orada kaset çekmiş gerçek mermilerle Gulca'da gösteri yapan insanları, elinde hiçbir şey olmayan insanları kurşuna dizen görüntü. Onu o batılı gazeteci Bişkek'e götürüyor. Bişkek'te Türk Hava Yolları'nda bizim eski liderimiz İsa Yusuf Alptekin'in oğlu Ilgar Alptekin, Bişkek'te Türk Hava Yolları'nın şefi, müdürü. Ona diyor ki böyle bir kaset getirdim memleketinden, almak, satın almak ister misin? Orada işte katliam oldu. Sonra onu 97'de Türk Hava Yolları'nın kaptanına verdi. İstanbul'a getirdi. O zaman Türkiye'de özel kanallar yeni çıkmış zamandı. İlk defa orada olanların dışa sızması, görüntülü olarak dışa sızması 1997. Ondan itibaren bugüne kadar teknolojinin gelişmesiyle bu kadar engellemesine rağmen Çin yine bu kamplarla ilgili görüntüler sızıyor. Oradaki işkencelerle ilgili görüntüler bir yolla çıkıyor. Bu milyonda biri ancak dışarıya sızabiliyor. Burada tamamen irtibat yok. Türkiye'de okuyan 2000 civarında Doğu Türkistanlı öğrenciler var. Bunları bir gecede ailesiyle ilişkisi kesildi. Okul parasını ödeyemediler. Bunlar aç kaldılar. Çok zor durumda kaldı. Sonra işte sivil toplum kuruluşları, rektörler, üniversitenin müdürleri, Doğu Türkistan teşkilatları el el tutup bunlara yardımcı olmaya çalışıyor. Hala bu yardım devam ediyor. Böyle hayatını sürdürüyor. Bu insanlık dışı bir uygulama. Bakın bu yıllarca Komünist Parti'nin üyesi olmuş, devlet için çalışmış, memurlar bu defa öyle şeye bakmadı. Eskiden sadece Uygurlar hedefti. Bu defa Kazak'ı, Kırgız'ı da hedefine aldı. Kim olursa olsun etnik kökene Türk soylu olan herkesi içeriye aldı. Oradaki akrabalarım öldü mü, yaşıyor mu bilmiyoruz.
Siz dediniz Türkiye'de içiminden artık talebenin, öğrencinin aileleriyle irtibatlarını kestiler. Sizin özünüz de yakınlarınızdan o düşercelere gönderilenler var. Biraz mümkün olsa son sual olarak onlar hakkında biraz danışın bize. Sizin yakınlarınızdan neçe nefer o düşercelere gönderilibdir?
Şimdi ben bundan 6 ay öncesine kadar bir gecede irtibat kesildi. 1,5 yıl ben haber alamadım. Benim orada ben 6 kardeşim, ablam, kardeşlerim, kız kardeşim, 5 kardeşim Kaşgar'da. Bunların çocukları var. Şimdi ben burada olduğum için ben eskiden sadece köydeki bir ablamla irtibatım var. Diğer kardeşlerimle görüşmüyordum. Çünkü zararı olmasın ben buradayım diye. Türkiye'de olmak da suçurdu ayrıca. Şimdi böyle olunca kesildi. Ben o kampın olduğu haber çıktıktan sonra dedim tamam bunları kampa göndermiş. Ama şimdi haber alamıyorsunuz ve her zaman aklınıza geliyor, çok üzücü bir durum. Sonra bir gün bana bir mesaj geldi. Dedi ki
6 ay evvel siz aldınız.
6 ay evvel 1,5 sene sonra, yani onlar alındıktan 1,5 sene sonra bana bir gizli mesaj geldi. Mesajda demiş ki senin ablan, kardeşlerin başta olmak üzere 13 tane akraban hastanede. Onlar ağır nezle grip olmuş. Şimdi tedavisi devam ediyor. Ne zaman taburcu olacağını bilemiyoruz. Böyle bir mesaj geldi, dedim ha onlar içeriye alınmış diye, ondan anladım. Yani bu tip hiçbir olaya katılmamış, kendi halinde yaşayan, eğitim almaya gelen böyle Türkiye'deki on binlerce insanın yakını bugün o kamplarda. Tamamen telefon kapalı, internet, her şey kapalı. Şimdi telefon ettiğiniz zaman yurt dışından telefon gelse de apar topar götürüp içeriye atıyormuş. Onun için öyle bir şeyin olmasından da korkuyoruz. Onlar arayın deyinceye kadar böyle beklemek zorundayız. Herkes böyle bekliyor yani.
Çok teşekkür ederim Erkin Bey. Çok sağ olun müsahibe için.
Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler.